Medyaskop'un sinema programı film çıkışına hoş geldiniz. Bu haftaki bölümde 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Okul Tıraşı filminin yönetmeniyle birlikteyiz. Ferit Karahanlı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ferit Bey.
Hoş bulduk davetiniz için. Çok teşekkürler. İyi
Tabii.
yayınlar.
Teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Öncelikle tebrik ediyorum sizi. Çok güzel bir film. Hem çok da başarılı olduğunu görüyoruz aslında dünyaca. Birçok festivalde de ödül aldı yurt dışında. Öncelikle senaryoyla başlayalım istiyorum. Yani senaryo aşaması nasıl gelişti? Nelerden ilham aldınız yazarken?
Şimdi aslında 90'larla başlamak daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü senaryo aslında oradan başlıyor. Çünkü ben 90'larda yatılı okul okumuştum. 90'ların başından sonuna kadar. Sonra 2009'da bir hikaye yazdım. Bu hikaye işte Kültür ve Turizm Bakanlığı'na destek almıştı. Yazım desteği almıştı. Sonrasında yapıma destek vermediler ama hani biz devam ettik yazmaya ve geliştirmeye. 2012'de ve 2014'te aralıklarla Gülistan'da oturduk ve senaryoyu geliştirmeye çalıştık. 2009'da yazdığımda ben yalnızdım ama 2012 ve 2014'te Gülistan da senaryoya dahil olmuştu. Sonra 2015'te biraz da böyle Orta Doğu'daki savaşla birlikte böyle Türkiye'de bombalar patlıyordu. 90'larla benzer bir siyasi ve politik bir atmosfer vardı. Ben bir anda o 90'ların hissine girdim. Ve bunu yazmaya karar verdik. Fakat daha öncesinde böyle bir konuştuk hani böyle bir akşam böyle yemek yaparken işte aslında aslında yalanın baskı toplumlarında nasıl direniş biçimine dönüştüğünü konuştuk. Bunu konuşunca neredeyse bütün sahneler çıktı. Tabii bizim aklımızda bir fotoğraf vardı işte banyoyla başlayıp banyoyla bitirmek gibi. Çünkü benim yatılı okul anılarımda banyo çok önemli bir yer kaplıyor. Ondan sonra oturup 6 günde senaryo yazdık. 7. günde yaptık. Düzeltmemizi yaptık. Yani basitçe 7 yıl 7 gün gibi bir zaman harcadık diyebilirim senaryoya. Sonrasında zaten yapımla ilgili şeylerle uğraşıp filmi çıkardık. Böyle bir
Yani
süreçten bahsediyoruz.
aslında gerçekçiliğini de biraz oradan alıyor herhalde değil mi? Yani çok yaşadığınız bir şey, yani otobiyografik bir hikaye diyebilir miyiz?
Hikaye otobiyografik değil. Hikayeler yani bence hani böyle yani tabii ki otobiyografik öğeler var. Ben atmosferine çok hakimim. Yani Gülistan benim eşim olması sebebiyle de o da benim bütün travmalarıma çok hakim. Yani işte banyo ile ilgili, oradaki yemekle ilgili sürekli yatılı okulla ilgili şeyler anlatıyorum vesaire filan. Fakat bu bir kurmaca çünkü bu bir polisiye aslında. Yani baktığınızda tür olarak daha polisiye yakın. Evet hani komedi üyeleri var, drama üyeleri var vesaire filan. Türler arası bir geçiş var. Ama genel olarak baktığınızda bir polisiye ve bu bir kurmaca film. Fakat tabii ki gücünü yine yaşanmışlıktan ve benim hakim olduğum bir atmosferden alıyor.
Yani o okul aslında biraz askeri bir okula da benziyor değil mi? Yani çünkü çok baskıcı. Ben hani izlerken neden bu kadar sert davranıyorlar küçük çocuklara diye böyle düşündüm.
Yani bizim zamanımızda daha sertti. Şimdi benim çektiğim şeye yakın bir gerçekliği var. Bizim zamanımızdaki o sertlikten yapmak istemedim. Çünkü o biraz da şiddetin pornografisine kaçıyordu. Yani o yani öyle bir bakış açısı. Onu istemedim. Şimdi askeri ya da askeri kışlaya ya da ne bileyim hapishaneye benzemesinin sebebi aslında bizim toplum olarak yani geçen yüzyılın başından itibaren bir bütün toplumun nasıl militarizasyona uğradığı ile ilgili. Çünkü yani Hamidi ağaları kuruldu, işte içerideki ve dışarıdaki işte unsurlara karşı sonrasında işte 1950'lerde gayri nizami işte harp akademileri kuruldu. Ondan sonra 60'larda 70'lerde solcuların ayrı, sağcıların ayrı kamplar, eğitim kampları vardı. Ama iki tarafta yani iki kutuplu dünyada iki tarafta ciddi anlamda militarizeleşmişti. Sonra yani bu bütün dünyada Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte ortadan kalkarken, yani Amerikan müdahaleciliğini artık kaldırmazken, Türkiye örnekleminde biraz daha farklı oldu Kürt meselesinden kaynaklı. Bu militarist yapı daha da güçlendi. 90'ların başından hala günümüzde süren çok ciddi bir militarist kültür var. Okullar, işte öğrenciler, yani özellikle bölgedeki öğrenciler ona göre eğitiliyor. Yani biraz da onun eleştirisi. Aslında gerçeği ortaya çıkardığınız zaman öyle somut bir yani somut bir durum da ortaya çıkıyor. Yani bizim öyle kurmacı olarak yaptığımız bir şey değil. Bu bir gerçek. Yani bizim 90'lardan ta yakın döneme kadar biz öğrencileri böyle bir asker gibi yani yetiştirir gibi yetiştiriyoruz. Bizim en büyük handikapımız da burada. Biraz da o yüzden kışla ya da hapishaneye benziyor.
Peki yapım sürecinden biraz bahsedelim istiyorum. Nasıl gelişti? Mekan aşaması, mekan seçimi nasıl oldu? Oyuncu seçimleri özellikle nasıl oldu?
2018'in Şubat ayında biz Kanat'la tanıştık. Kendi yapımcımla tanıştık ve şey yapmaya başladım işte. Mekan bakmaya başladım. Mekan bakarken oyuncu da bakıyordum. Bu yaklaşık bir yıl gibi bir süre sürdü. Yani işte mekan bakıyorum. Aynı zamanda gidiyorum orada kas yapıyorum. Oyunculara bakıyorum. Sonra Samet'i Erzurum'dan buldum ama Erzurum'dan biz izin alamadık. Çünkü çok da gönlü değillerdi bizim hani orada çekim yapmamıza. Sonra Van'a kaydırdık mekanı. Biz Van'a kaydırırken mekanı şey oldu işte oradan da çocuklar bulmaya başladım. Ve şey böyle bir karma hani işte bütün illerden gelen oyuncular oldu. İşte Memo bir yerden, Samet bir yerden, işte Sait bir yerden vesaire filan gibi böyle bir karma oluşturdum. Çok prova yapamadım, yapmak da istemedim. Sadece hani ezberlerini yaptı, benim asistanlar ezberlerini yaptırıyorlardı. Yani ezberleri tamamsa ben hani prova istemiyorum çünkü mekanikleşiyor diye bir fikrim yani oluşmuştu da, yani öncesinde. Bu arada zaten yapım işleri devam ediyordu. Hem Euromaj'da hem Kültür Bakanlığı'ndan hem de Romanya'dan destek almıştık. Kültür Bakanlığı da bu arada destek vermişti. Yani 2012'de vermemişti. 2009'da başvuru yapmıştım. Sanırım vermemişti ama şimdi vermişti. Ve böylelikle yapıma girdik ama şey Bahçesaray çok zor bir yer gerçekten. Yani böyle gidilmesi çok zor, çıkılması çok zor. Yolda kalıyorsunuz. Bir de çok imkanı yok. Hani otel yok, ne bileyim lokanta yok vesaire filan. Böyle zor bir çekim süreci ve zor bir hazırlık süreci geçirdik. Sonrasında da aslında biraz da hem benden kaynaklı böyle bir buçuk yıl kurgu yapıp hem de pandemiyle birlikte o zaman da zor sürdü. Hala zor sürüyor yani bir şekilde zor oluyor film ama hani tepkilerden de memnunuz açıkçası.
Film ekibi nasıl? Peki kalabalık mıydı? Çekimler ne kadar sürdü?
Yani yanılmıyorsam yani çekimler 26 iş günü. Yani bir ay bir süre sürdü. Film ekibi kalabalık bir ekibimiz var. Çünkü çocuk var. İşte ne bileyim prodüksiyon ekibi geniş, sanat ekibi geniş oluyor. 50-60 tane şey var. 50-60 tane kalabalık şey işte yani işte set şeyimiz var. Set yani set çalışanımız vardı. Çocuklar da çok fazla. 500 tane çocuk var. Öğretmenler var. Yani profesyonel oyuncular var vesaire filan. Bayağı bir kalabalıktır diyebilirim yani bir ordu gibiydik yani.
Peki çocuklarla çalışıyor olmak yani oyuncu yönetimi açısından zorladı mı sizi? Nasıldı?
Ya arkadaşlarım hani Kanat ve Gülistan şeyi çok güveniyorlardı bana. İlk filmim de çocuklarla ilgili olduğu için yani en azından. Yani yaparsın edersin gibi bir hissiyatları vardı. Fakat yani şimdi bir tane iki tane çocukla uğraşırsın. Evet bizde de bir tane çocuk var görmüşsünüzdür zaten. Herkes gördü zira. Kendisini böyle ödül töreninde ortaya atınca. Onunla uğraşırsın ama söz konusu 500 tane olunca çok zor. Gerçekten daha da böyle travmalarım daha da depreşmeye başladı yani çocuklarla uğraşırken. Çok zekiler, sürekli sizinle oynuyorlar. Sürekli bir güç savaşı içindeler, sizi kullanmaya çalışıyorlar ve mesafe koymanız gerekiyor. Ama aynı zamanda bir tarafta da merhamet duygunuz depreşiyor, sürekli onu depreştiriyorlar vesaire filan. Ama hani ben onların geçtiği yollardan geçtiğim için onları çok iyi tanıyorum. Yani biri onların geçtiği, atıyorum 20 sene önce ben de onlardan bir tanesiydim. Beni çok kandıramıyorlardı ama set ekiplerine bayağı bir insan kandırıyorlardı. Yani onlar daha saflardı bizim set ekibi yani diyeyim. Ama iyi bir iletişimimiz oldu. Şimdi çocuklara siz eğer büyükler gibi davranırsanız, bir karakter sahibi olduklarını gösterirseniz, onlar size çok fazlasıyla geri veriyor bu durumu. Yani biraz da bizim ilişkimiz öyle oldu.
Filmde çok güzel kareler var. Yani görüntü yönetmenliği de çok başarılı olduğunu düşünüyorum. O aşamada nasıl çalıştınız görüntü yönetmeniyle birlikte?
Ya görüntü yönetmeni son 15 gün katıldı şeye. İşte bizim son 15, yani çok kısa bir zamandı. Yani hatırlamıyorum tam olarak ama ben daha önce, şimdi aslında güzel kare yok bence. Hani size etkileyici gelebilirsin sinematografiden kaynaklı. Çünkü güzel kareyi bir çıkardım ben. Yani oradaki doğanın ya da ne bileyim oradaki yani okulun güzelliklerini vesaire filan çok göstermek istemedim. Daha dinamik, daha kirli bir atmosfer yaratmak istedim.
Yani güzellikten kastım hani çok iyi yerleştirilmiş, iyi düşünülmüş kareler vardı yani hani çok
Evet,
görsel.
yani evet, o yani orasını size yani onun öyle gelmesinin sebebi masa başında çalışmış olmam. Masa başında hangi sahnede kaç tane plan çekeceğimi, nereden çekeceğimi, oyuncuların nerede duracağını, lensin ne olacağını, her şeyi belirliyordum açıkçası. Ve böyle senaryo kadar notlarım vardı, böyle shooting board dediğimiz böyle sayfa sayfa. Biz gittiğimizde aslında çok, yani o sahneye vardığımızda ne çekeceğimi çok iyi şey yapabiliyordum. Herkes de biliyordu zaten dedeki. O bir ön hazırlığın, masa başı çalışmanın sonucu bence.
Evet, cidden yani özenildiği çok çok belli. Kurgusu da filmin yani çok güzel. Kurgu aşamasında nasıl çalıştınız? Birkaç kurgucu çalıştınız sanırsam değil mi? Siz de dahil.
Ya şöyle, Hayde ile başarısız bir süreç geçirdik. Çok iyi anlaşamadık. İngilizce bilmiyordu. Ve o çok kat yapmak gibi bir fikri vardı. Bu çok bana uymuyordu. Yani sürekli kesmeler, nedensiz kesmeler, böyle belgesel gerçekçiliğine yakın bir gerçekçilik. Çok iyi bir kurgucu aslında ama hani biliyorsunuz belki, Aşka Ferhadi'nin kurgucusu. Çok iyi çalışamadık. 2 ayın sonunda bıraktık onunla. Sonra ben kurguda ne olmamış vesaire filan diye bir yol arıyordum. Birisiyle çalışmaya başladık. Sercan diye böyle genç bir arkadaşımız. 26-27 yaşındaydı o zaman. Fransa'da yaşayan bir kurgucu. Ve onunla böyle paslaşmaya başladık, kurgu yapmaya başladık ama bir teori geliştirmeye başladım ben kurguyla ilgili. Zamanı genişletmek, yani işte sexual time diye. Ben kesmeleri yaparken aslında zamanı genişletebileceğimi fark ettim. Yani mesela filmi izlediniz, örneğin Atatürk büstünün önünde telefonla konuştuğu sahne. Öncesi yok. Aslında oraya gidişleri var. İşte telefonun cebinden çıkarışı var falan. O gereksiz yerleri böyle balta gibi kesip öncesini belirsiz kılmak ve derinleştirmek gibi bir zamanı genişletmek anlamında bir teorim vardı ve bunu bütün filmde yaptık. Bir de sert bir kurguya ihtiyacım var. Yani çok sert kesmeler, çok sert geçişler. Bununla birlikte de bu yöntemi uyguladığınızda fazla bir plan koyamıyordunuz. Yani filmdeki bütün karelerin bir anlamı ya da bir nedeni olması gerekiyordu. Yani her şeyin bir nedeni olmaz ama bir anlamı olmak zorunda. Kurgu çok yalınlaştı. 300-400 plan gibi bir şey oldu. Yani biz Hayler'i yaptığımızda 2500 plan gibi böyle devasa bir kurguydu ama şimdi daha sade ve yalın oldu ve böyle iyi bir kurgu sürecinden geçtik diyebilirim. Sonra çok kısa bir zamanda filmi şey yaptık, kurgulayabildik.
Çok festivalde gösterildi yurt dışında da. Yani izleyici tepkisi nasıldı? Hani çünkü Berlin'de de ödül aldı, İran'da da ödül aldı. Bir evrensel bir film mi? bu film, yoksa hani ilginç mi
Galiba
geliyor?
yok, ilginç gelmiyor insan. Galiba evrensel bir tema. Çünkü herkes öğrenci olmuş. Bir de çok basit bir konusu var aslında. Yani tamam, kasmanları arasında bir sürü kasmanı var bence. Ve insanlar da bunu hissediyor, siz de hissediyorsunuzdur. Ama hani esas itibariyle bir çocuğu hastaneye götürmeye çalışıyor. Bu kadar yalın bir hikayesi var ve herkesin anladığı şey. Yani ama derine indikçe daha farklı problemler, daha bize özgü ya da dünyaya özgü, insana özgü, sadece Kürt olmaya özgü şeyler yani buluyorsunuz. Bu katmanlardan birkaç tane izleyicide kaybolsa bile önemli değil. Film kendisinden bir şey kaybetmiyor. Bu yüzden dünyadaki izleyici çok seviyor, izliyor. Bazıları distopya ilk yarım saat 40 dakika distopya gibi bakıyor şeye. Ya bu bir distopya mı falan? Çünkü böyle bir atmosferi görmemişler, böyle bir yatılı okul vesaire falan görmemişler. Ama genel olarak dünyada çok ciddi bir ilgi var. Yani işte hem Avrupa ödüllerine adayız, hem Asya film, hani Avrupa'nın Oscar'ları, Asya'nın Oscar'ları kısaca bahsedersek. Yani neredeyse dünyanın bütün önemli festivallerinde gösterildi. Ödüller aldı. Hiç boşumuz yok. Gittiği her festivalden ödül aldı. Bu yüzden de bu ilgiden çok memnunuz açıkçası. Türkiye'deki ilgiden çok memnun değiliz. Yani oradaki ilgiden
Neden?
memnunuz. Ya ne bileyim, mesela şimdi Türkiye'de normalde benim gece gündüz röportaj yapmam gerekiyor ama hiç öyle bir durum söz konusu değil. Yani hiç böyle daha magazinel şeyleri konuşmak insanlara daha kolay geliyor, daha tüketilebilir geliyor.
Maalesef. Peki, şimdi filmi festivallerde gösteriliyor. Artık vizyona da girer herhalde yakın bir zamanda. Bütün bu süreçten sonra şunu şöyle yapsaydım keşke dediğiniz noktalar oldu mu? Neler yani bunlar varsa da.
Filmle ilgili soruyorsunuz değil mi? Her izlediğimde bunu şöyle yapsaydım diyorum tabii ki. Ve neredeyse her sahneye söylüyorum bunu. Her planı söylüyorum. Yani yönetmenlik biraz da böyle bir şey. Yani vicdan azabı gibi bir şey duyuyorsunuz. Yani ben niye bunu böyle yapmadım da şunu yapmadım da. O bitmeyen bir süreç. Bir noktada dur demek zorundasınız kendinize. Yani dur, yeter artık. Çünkü bunun ötesi yok demek zorundasınız. Tatmin olmak. Ya ikna olmuyorsunuz da hani ben hiçbir zaman ikna olmuyorum. Yani biraz da belki de bu kadar uzun sürmesi senaryonun, kurgunun vesaire filan biraz da bundan kaynaklı. İkna olana kadar vazgeçmiyorum. Ama hani belli bir noktadan sonra artık çok da yapacağınız bir şey, yani yine de bir şeyler yaparsınız ama hani üstüne koyacağınız şeyle zaman dengesini hesapladığınızda hangisi daha değerli diye baktığınızda üstüne koyacağınız şey çok daha hafif kalıyor. Tabii ki bu büyük bir zaman harcadıktan sonrasından bahsediyorum.
Ya zaten çok da mükemmeliyetçi bir gözle yaklaşsanız yani bitmez aslında o film, değil mi?
Bitmez.
Yani sonu gelmez çünkü her zaman daha iyisi vardır diye düşünürüz.
Her zaman vardır. Yani bu durum filme zarar verir, yapıma zarar verir. Yani bunu çok yapmak istemem. Bir noktada artık izleyicisiyle buluşsun. Hani sevabıyla günahıyla bizimdir diyoruz. Ama hani yönetmen, yani insanlar çok beğeniyor falan ama hani yönetmenin bakış açısı bence her filmde de böyle olması gerekir yani. Biraz işte çünkü öğrenmenin önünü kapatan bir şey. Tamam, ben yaptım, süper oldu vesaire falan gibi bir bakış açısı. Bence bir sonraki filmi zayıflatır. Ona
Evet.
girmemek gerektiğini düşünüyorum.
Filme baktığım zaman yani bir kelimeyle tanınacak olsam yani bu film ne hakkında diye sorsalar bana ben yalnızlık derim. Hani oradaki Yusuf'un yalnızlığı ya zaten çok izole bir alanda geçiyor film. Okul da öyle zaten yani zaten hani ambulans bile ulaşamıyor hani çıkış bile yok neredeyse kardan dolayı. Yalnızlık derdim gibi geliyor. Siz peki ne söylerdiniz?
Yani benim cevabım sizin cevabınızı kapsıyor bu arada. Bir katmanda yani onlarca katmandan bir tanesi sizin cevabınız aslında. Ben korkunun filmini yaptığımı düşünüyorum. Korku filmi değil yani, korkunun filmini yani yaptığımı düşünüyorum. Bir otoriteden, sistemden korkmak. İnsanı da yalnızlaştıran bir şey aynı zamanda. Yani hatta Galileo'nun çok iyi bir paragrafı vardır. Bu Ceausescu döneminde iyi bir sürrealist yazardır o. Yani iyi bir şairdir. İşte işte her birimizin arkadaşı birer parça buluttu. Korku dolu dünyada arkadaşlar böyle işte. Annem de dedi ki arkadaşları boş ver, kafanı daha ciddi işlere ver gibi bir paragrafı var. Yani baskı altında insanlar yalnızlaşır da aynı zamanda. Çünkü arkadaşına bir faydası olamaz ki. Başka bir yere karşı savunması vardır. Sadece bu da değil. Yani çünkü yani geleceği kontrol etmek istiyor bütün otoriteler. Yani o yüzden çocuklar üzerinden yapıyor. Bunu daha çok bizim toplumlarda korkuyla yapıyorlar. Diğer toplumlarda başka yani yöntemler deniyorlar. O yüzden ben korkunun filmini yaptığımı düşünüyorum.
Peki filmi tanımlayacak bir cümle söyleyecek olsaydınız ne söylerdiniz?
Filmi tanımlayacak. Yani bir paragraf söyleyebilirim. Bir cümle değil de. Yani şöyle kısaca hani filmi anlatırsak bir arkadaşın işte yatılı okulda okuyan işte biraz da disiplinli bir yatılı okulda okuyan şehirden uzak tamamen izole yani okuyan işte yani işte bir okulda işte esrarengiz bir şekilde hastalanan ve durumu her an kötüye giden arkadaşını hastaneye götürmeye çalışan bir karakterden bahsediyoruz. Bunu yaparken de tabii hani ilk başta yani bürokratik engellere takılıyor, sonra karın yolları kapatmasından kaynaklı gidemiyorlar ve yolların açılmasını beklerken öğretmenler ve öğrenciler bir hesaplaşma yaşıyorlar. İşte sakladıkları sırlarda, niyetlerde, iyiliklerde, kötülüklerde o zaman ortaya çıkıyor. Böyle bir iki eser arasında.
Son olarak sormak istediğiniz bir şey var mı peki?
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
Size çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti.
Eyvallah
Tekrardan
canım.
teşekkür ediyorum.
Teşekkür
Film çıkışının bu haftaki videonun sonuna geldik. 2 hafta sonra günü 11'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.